Neyse adımız yemekleri hazırlayarak özel yemek. Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Yönetmen, oyuncu Hayal Baz İshak, ikinci Tekgül stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Hem yönetmensiniz, hem oyuncusunuz, hem Hayal Baz'sınız. Bu Hayal Baz kavramından bir başlayabilir miyiz?
Evet.
Neden bu isimle adlandırılıyor? Özellikle bu Ramazan eğlencesi olarak adlandırdığımız işte Karagöz ve Hacivat'a gönül verenler ya da orta oyununa gönül verenler, ya da doğru mu ifade ettim? Siz lütfen söyleyin.
Şöyle, Hayal Baz ya da Hayali. Hayal Baz demek hayalle oynayan adam. Hayalleri oynatan adam. Hayali de aynı kapıya çıkıyor. Hayal satan adam, hayalini satan adam bir yandan da. Şimdi Karagöz Perdesi zaten hem yönetmen olmayı gerektiriyor, hem yazar olmayı gerektiriyor, hem oyuncu olmayı gerektiriyor, hem aynı zamanda birazcık da zanaatkar olmayı gerektiriyor. İşte deriden anlamak, boyadan anlamak, resimden anlamak, tarihten, edebiyattan anlamak gerektiriyor. Belki de dünyanın en çok vasıf gerektiren mesleklerinden ilk sıraya gelecektir Karagöz.
Evet.
Hayalbaz demek... İşte o an için doğaçlama yaparak seyircinin nabzına göre, oradaki hedef kitlenin işte yaş grubuna göre ya da hangi muhitte bulunuyorsa artık oranın espri anlayışına göre gösteriler yapan, işte hayalini satan adam, öyle diyelim.
Çok güzel anlattınız ama gerçekten de öyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın İkinci Tekgül'ü hatırlarsınız aslında. 23 Nisan programımızı dinlediyseniz, harika bir Karagöz Hacivat gösterisi gerçekleştirmişti sevgili çocuklarımızla birlikte yaptığımız yayında. Küçük de sohbet etmiştik ama bugün asıl Ramazan eğlencelerini konuşmak üzere tekrar stüdyomuzda onu ağırlamak bizi çok mutlu etti. Çünkü onu da tekrar gördüğümüzde hemen aklımıza o perde, o hayal geliyor. O yüzden Hayal Baz kavramıyla başlamak istedim. Neler giriyor bu kavramla Karagöz Hacivat oynatan ya da kukla gösterileri yapan, orta oyunu yapan dediğimizde hani aklımıza hangi sahneler geliyor? Biraz anlatır mısınız?
Karagöz aslında bizim geleneksel Türk tiyatrosunun, geleneksel sanatlarımızın çatı sanatı olarak bakabileceğimiz bir şey. Çünkü orta oyunu da oradan doğuyor. Diğer sanatlarımız da oradan doğuyor. Aynı zamanda bir kukladır Karagöz. Gölge oyunu mudur değil midir yıllardır tartışılır. Hala da tartışılıyor. Çünkü perdede baktığınız zaman Karagöz'ün kendisini görüyorsunuz. Gölgesini değil. Hani gölge siyah beyaz olur ama Karagöz renkli. Şimdi bu gölge oyunu mu değil mi?
Evet.
Bu bir kukla mı değil mi? O ayrı bir tartışma boyutu. Sonra nereden geldiğiyle alakalı yıllarca böyle süren ve hala da bitmemiş olan tartışmalar vardır. Kimine göre Mısır'dan gelmiştir. Çünkü Mısır'daki Karagöz'ün adı Aragöz'dür. Ama bizdeki Karagöz'den sonra adı değişmiştir onun. Aragöz olmuştur. Yunanistan'da var. Onlar diyor ki Karagöz bizim. Oradaki Karagöz'ün adı da Karagözis'tir. Hacivatizas'tır. Yani böyle bununla alakalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidildi. Yunanistan gitti. Türkler Karagöz'ü Türkleştiriyor diye bir şikayette bulundular. Biz de gölgenize sahip çıkın diye Kültür Bakanlığı'na gittik. Sonuç itibariyle bütün büyük bir heyet toplandı ve bu Karagöz'ün Türk kültür mirası olduğuna dair tescillendi. Buna itiraz ettiler. Bir daha kurul toplandı. Bir daha onaylandı. İki kere onaylandı. Karagöz Türk'tür. Bir Türk kültür mirasıdır. Yani Karagöz her şeyden önce Türk karakterinde bir tiptir.
Evet.
Her şeyden önce. İşte Mısır'dan geldiğini söyleyenler, Çin'den çıktığını söyleyenler, gölge oyununun tarihi başka, Karagöz'ün tarihi başka tabii ki. Gölge oyunu, her milletin gölge oyunu var. Bizim gölge oyunumuz da Karagöz. Bunun işte gölgesi var deyin, yok deyin, rengi görünüyor, tasvirin kendisini görüyoruz, kukladır değildir deyin, fark etmiyor. Bizim toplumumuzun cep aynası diyorum ben buna. Karagöz bizi yansıttığı sürece bizimdir. Biz Karagöz'e sahip çıktığımız sürece Karagöz bizimdir. Bir gün sahip çıkmaktan elimizi çekersek, onu müzeye hapsedersek artık bizim olmaktan çıkacaktır. Geleneksel sanatlarımız birbirine bağlı. Hani birazcık belki dağınık konuşuyorum ama Karagöz'den doğuyor. Yani orta oyunu Kavuklu Hamdi, Pişeker Küçük İsmail ve diğer tipler. Ana iki kişisi vardır. Kavuklu Hamdi aslında Karagöz'dür. Karagöz'ün perdeden sahneye inmiş halidir. Pişeker Küçük İsmail de Hacivat'tır. Onun perdeden inmiş halidir. Günümüzde canlı Hacivat Karagöz yapıyorlar. Canlı Hacivat Karagöz aslında orta oyunudur yani. Tusuz Deli Bekir ile, işte Zennesi ile, Bebe Ruhisi ile, Arnavut'u ile, Çelebi'si ile, Rum'u ile, hepsi zaten Karagöz'de de aynı, orta oyununda da aynı. Sadece oyunun baş iki kişisi, başrolü değişir. Onların da sadece adı değişir. Karakterleri de aynıdır. Biz onu canlı Karagöz istediklerinde orta oyunu yaptığımız zaman orta oyunu da yaşatmış olacağız. Karagöz istedikleri zaman Karagöz perdede oynatılır deyip ona sahip çıkıp ona da perdede yapmamız gerekecek. İşte şundan örnek vermek istiyorum mesela. Karagöz'ün gücünden örnek vermek istiyorum. Karagöz niye bu kadar etkili, niye bu kadar çocuklar tarafından seviliyor? Ben bunu hep merak ettim başlarda. Yani sakalı kaba, sesi kaba, eli kaba bir adam bu kadar niye seviliyor? Şimdi temeline indiğiniz zaman şunu görüyorsunuz. Pedagojik olarak Hacivat Karagöz gölge oyunu ya da bizim Türk tiyatromuzda şu var. Suçlu hiçbir zaman seyirci değil. Seyirciye karşı bir suçlama yok. Suçu üstlenen de perdede. Suçu yapan da. Özür dileyen de perdede. Hatayı yapan da perdede. Ve hiçbir karakter de dört dörtlük değil. Siyah beyaz değil. Gri. Tıpkı bizim gibi. Tıpkı hepimiz gibi.
Gerçek hayat aslında.
Tabii gerçek hayatta. Yani ben o yüzden işte cep aynası diyorum. Topluma tutulan bir ayna. İnsanımız ne kadar o perdede kendini görürse o kadar onu benimseyecektir. Karagöz'de o kadar yaşayacaktır. Ancak bu şekilde önümüzdeki kuşaklara gidecektir bu. Karagöz gösterisini izledikten sonra çocuklara soruyorum. Öncesinde kim işte trompet çalmak istiyor büyüyünce? Kim işte... Orada yan flüt var, işte klarnet var, saksofon var, bir sürü enstrüman var. Hepsini tek tek soruyorum. Diyorum ki kim Karagöz oynatmak istiyor büyüyünce? Hepsinden daha fazla el kalkıyor.
Evet.
Ha, talebi çok, isteyen çok. Ama benim de çok öğrencim oldu. Bir sürü öğrenci adayı içerisinde onda bir bile çıkmıyor. Çünkü biraz emek istiyor. Zoru seven insanların yapacağı bir iş.
Hem emek hem de bence yetenek.
Yetenek artı.
Allah vergisi bir tabii, yetenek de olması gerekiyor.
Artı emek.
Artı
yani
emek.
Yetenek zaten tek başına böyle bir hani maden gibidir. Kömür
evet,
madeni
evet,
gibidir.
Evet. İşlenmesi gerekiyor.
Çıkarmadıktan sonra bir işe yaramıyor. Orada duruyor. Fosil olarak yok olup gidiyor. Karagöz'ün çocukların üzerindeki etkisini, nesini sevdiklerini araştırıyorum. Böyle sonra o zamanlar işte çocuğum 2 yaşına girdi oğlum. Bir de kızım var. O da 10 yaşında. Tuzsuz Deli Bekir'den korkuyor. Karagöz'e sığınıyor.
Öyle mi?
Tabii. Tuzsuz Deli Bekir de diyemiyordu. Tuzsuz Beli Kekir diyordu. Evet. Şimdi yemek yemiyor. Huysuzluk yapıyor. İşte masayı dağıtıyor falan filan. Bak Tuzsuz Deli Bekir'i çağırırım dediğim zaman hemen toparlanıyor. Ondan sonra Tuzsuz Deli Bekir geliyor. Bu huysuzluk yapıyor. Geliyor Tuzsuz Deli Bekir. Beli Kekir git diyor. Karagöz amca. Karagöz'ü çağırıyor. Hayır, bir de bunları benim yüzüme bakarak yapıyor. Hani perde de yok arada. Sofradayız canım. Yani masadayız, yemek yiyoruz.
İşte sizin o olduğunuzu...
Bile bile benim içimdeki Karagöz artık beni ne zannediyordu? Çoklu kişilik bozukluğu mu var diyordu acaba? Bunların hangisi benim babam diyordu. Sonunda Karagöz geliyordu, ortalığı yatıştırıyordu.
Evet. Peki geleneksel Ramazan eğlencelerinde Karagöz'ü ya da orta oyununu neden daha çok tercih ediyoruz? Yani Ramazan'la niye bu kadar özdeşleşti bu oyunlar?
Şöyle, aslında bu iş Anadolu'nun her tarafında gezen bir şey değil. Saraylarda daha çok oluyor. İstanbul'da, Bursa'da, yani Osmanlı'ya başkentlik yapmış yerlerde ve kahvehanelerin açılmasıyla işte Meddah'tan tutun da Karagöz perdelerinin kurulmasından tutun da şöyle oluyor. Bu direkler arası denen bir kültür başlıyor. Osmanlı son döneminde tiyatroya karşı yasaklarıyla da tanınıyor ama bir yandan tiyatro salonları yapmasıyla da biliniyor. Kocaman bir tiyatro salonu yapmışlar o sarayın bahçesine ve Avrupa tiyatroları geliyor. Önceler orta oyunu sadece halka yapılıyor. Ondan sonra Karagöz bazen saraya giriyor çıkıyor filan. Sonrasında bu bizim Türk tiyatrosu sanatçılarımız, İsmail Efendiler, Kelasanlar, bayağı bizim eski duayenler ne yapıyorlar? Bu ikisini harmanlıyorlar. Yani çerçeve sahne içerisinde orta oyunu. Yani Molière'den, Cimri'den, Çevirilerden daha doğrusu Shakespeare'den oyunların karakterlerinin Türk tiyatrosu karakterleriyle harmanlandığını düşünün. Ve bunu çerçeve sahnede, ortada oynanan bir oyun değil de orta oyunu dediğimiz
yani
şey.
Karagöz gibi sahne.
Yo normal çerçeve. Bugünkü geleneksel değil de çağdaş tiyatro dediğimiz çerçeve sahne diyoruz ona. Oturup seyirciler bir tarafta, oyuncular bir tarafta.
Evet.
Önceden orta oyununda palanga dediğimiz bir alan var. Oyuncular ortada, döne döne oynuyor, etrafı seyirci.
O yüzden adı orta oyunu.
Tabii. Orta oyunu, kol oyunu. İşte onun bir sürü, o da bambaşka bir belki program konusu. Sonra bunu ikisini harmanladıktan sonra ortaya tülahat diye bir şey çıkıyor. Yani Batı tiyatrosuyla, Türk tiyatrosunun, geleneksel tiyatronun harmanlanmasıyla tülahat dediğimiz bir şey çıkıyor. Sonra bunların, Karagöz'ün zaten 25 tane oyunu var. Bazı kaynaklarda, bazılarında 27 oyunu var. İşte Kadir Gecesi'ne çıkıyorsunuz. Arife gününü çıkıyorsunuz. Geri kalan günlerde işte 29 Ramazan'dan 2 tane çıktık. 27 tane Kari Kadim dediğimiz, yani eski tip oyunlar var. İşte kanlı nigardır, hamam oyunudur, salıncak oyunudur, kayıkçı sefasıdır. Bunun gibi her akşam oynanacak oyunun adı bellidir. Bunlara kâri kadim deniyor, eski oyunlar. Daha sonra eklenenlere de nevi icat deniyor, yeni icat oyunlar deniyor. Oyunlar belli. İşte bu akşam kayıkçı sefası bilmem ne, hayali Küçük Ali'nin ya da işte karındaş Mahmut Efendi'nin şeyiyle, sunumuyla. Önceden işte dediğim gibi daha öncesinde de çocuklar uyutuluyor. Büyükler karagöz izlemeye gidiyor.
Yani asıl çocuk oyunu diye bildiğimiz...
Çocuk oyunu değil aslında.
Değilmiş, evet.
Ya da şöyle, çocuklara da ayrı, büyüklere de ayrı oyunu olan, yani yelpazesi çok geniş, hayal bazın hayaliyle böyle sınırlı.
Doğaçlamasıyla, o andaki hissettikleriyle.
Ya da yaşa inmeyle alakalı birazcık da. Yani böyle her çocukla konuşamazsınız. Herkes her çocukla konuşamaz. Ya da bir öğretmen düşünün. İlkokul öğretmeni liseye hitap edemez. Lise öğretmeni ilkokula inemez gibi. Seviyesine inemez. Öyle bir şey var. Bazılarının da şeyi geniştir. Böyle alanı geniştir. Onunla da ilgilenebilir. Kapasitesine inebilir, ona da çıkabilir. Ki çıkmak inmekten daha kolaydır.
Öyle değil mi?
İnmek daha zor. Yani bazen bakıyorum çocuklar çok küçük, eyvah diyorum, ne yapacağım ben. Büyüklerle hiç problem yaşamadım. Daha çok büyüklere karagöz oynattım ben. Psikologlara, doktorlara, Ankara Üniversitesi işte Siyasal Bilimler Fakültesinin mezuniyeti var. Çağırıyorlar, oraya gidiyorum, karagöz oynatıyorum. Diyanetin mesela programlarına gidiyorum. Bir gidiyorsunuz hocalar, müftüler. Yani acayip. Bir gidiyorsunuz askeriye. Farklı farklı kesimlere, farklı farklı yaş gruplarına, meslek gruplarına, mimarlar mühendislere yaptım mesela bir dönem.
Ama o anki o doğaçlama yapmak gerçekten çok zor. Hani dediniz ya, tamam bir alt çerçeve var. Evet, bir metin var ama her bir farklı gruba farklı metinler oluşuyor. Bir hani yelpazede. Onu o anda doğaçlama yapmak, o anda tasarlamak, bu gerçekten çok büyük ustalık ister.
Ya bugünü okumak lazım her şeyden önce. Günceli tutmak lazım. Bir de şöyle de bir şey var. Haberdar olmak lazım. Gidiyorsunuz mimarlık, mühendislik. Ben diyorum ki yarın mimarlar, mühendisler programında, eğlencesinde ben karagöz oynatacağım. Peki tamam da bu adamlar ne yer, ne içer? Bu adamların dünyaya bakışı nedir, ne değildir?
Araştırma yapıyorsunuz.
Tabii bir araştırma öncesinde. Yapıyorum. Öncesinde bir okuma yapıyorum. O yüzden tatlı tatlı karagözün o şeyine sığınarak, gölgesine ve karşı taraftakinin de hoşgörüsüne de sığınarak bunları yapmak gerekiyor. Zamanında hani şimdi bizim rivayetlerimizde vardır ya, hani Ulu Cami'nin inşaatında Hacivat'ta Karagöz, işte birisi ustabaşı, öbürü demirci. Sonra padişah geliyor, bakıyor ki şey bitmemiş. Vurun bunun kellesini falan. Bizim tarihimizi bu şekilde yozlaştırmak kadar acı bir şey yok. Yani şöyle ki, Şeyhülislam diye bir şey var, kadı diye bir şey var, mahkeme diye bir şey var. Bir mahkeme edilmiş yani her şeyden önce. Ve orada Hacivat ve Karagöz'ün oynadığı söylenen oyun, ya o çelişkilerle de dolu. Mesela Yıldırım Bayezid'in dönemi o, ama Sultan Orhan'a mal ediliyor. Çünkü o Ulu Cami'nin inşaatı Yıldırım Bayezid döneminde bitiyor. Başka bir yerde Hacivat'ın peyk olduğunu biliyoruz. Peyk nedir? Padişahın haberini taşıyan, geceleri koşucu aslında, elden ele bayrak teslimi gibi şekilde taşıyan ulak, eskinin ulağı. Geceleri atlar koşamadığı için, at arabası gidemediği için, acil bir haberin ulaştırılması için peykhane var İstanbul'da. Burada koşucular yetiştiriliyor. 5 kilometre koşuyor birisi. Ayaklarında şıngıraklar var. Elbisesine baktığınız zaman Hacivat'ın elbisesiyle birebir aynıdır. Yani şöyle kostümü, Hacivat'ın kostümüyle aynıdır. Şimdi zaten Hacivat Karagöz'ün kostümüne baktığınız zaman günümüzde ya da tarihte böyle giyinmiş insanları göremiyorsunuz pek. Ama peyke baktığınız zaman birebir oturuyor. İstanbul'la Edirne arası haber taşıyan insanlardan bir tanesi. Hatta daha sonra da Mısır haberini taşırken haramiler tarafından Mısır yolculuğunda öldürüldüğü söyleniyor Hacivat'ın. Yani padişahın boynu vurmasıyla değil.
Evet.
Bunlar rivayetler. Aslında bunlara çok da takılmamak lazım. Öyle de olsa, böyle de olsa.
Karagöz bizim.
Bizimdir. Biz bugün onların yaşamış mı, yaşamamış mı, tarihte nasıl olmuş, nasıl. Mesela Evliya Çelebi'ye göre Selçuklu zamanından, Osmanlı değil. Çok daha eski. Ki o rivayetler bana daha böyle şey geliyor, aklıma yatıyor. Ama fark etmiyor benim için. Yine kimin haklı çıkacağı kavgasına tutuşmaktansa bugün Karagöz yaşamış mı yaşamamış mı, bugün ne kadar yaşatabiliyoruz biz?
Evet.
Ne kadar ayakta tutabiliyoruz? Onun için ya da onunla neler yapabiliyoruz? Onunla bu millete ne yapabiliyoruz? Hani ben bugün Karagöz aracılığıyla çocuklara ne öğrettim? Çocuklara ne verdim? Çocukları ne kadar eğlendirdim? Ve bu sanata da ne kadar değer kattım?
Ve o kıssadan hisselerle aslında yanlışlara ne kadar değinip doğruları ne kadar ortaya çıkardık? Hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu halka nasıl aktarabildik?
Elbette. Yani Karagöz bir müzikal. Onun hanendesi, sazendesi, şunu bunu tamamen eskiden böyle 20 kişilik ekiplerle gidiliyormuş Karagöz oynatmaya. Bugün tek başıma geziyorum. Yani zamanın şeyiyle de alakalı.
Evet.
Yani Karagöz bir deniz derya. Meddah girdiğiniz zaman öyle. Geleneksel Türk tiyatrosunda hepsi işte kuklamız var geleneksel. İsterseniz onlara da sonradan değinelim.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın İkinci Tekgül katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Sesimizin ulaştığı her yerdeki bütün Müslüman aleminin, İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Bayrama böyle pırıl pırıl çıkmaları dileğiyle. Ben bu program boyunca ne kadar hata ettiğimse, şimdilik sürçülisan ettiğimse af olsun.
Karagöz'de de bitirmiş oldum. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, İshak İkinci Tekgül stüdyo konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefeslerinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendi, ne ağa der ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu
Esma bir dua. Yazan Doktor Senayi Demirci. Halık, ebedi var eyle beni, yeniden ihya eyle beni, ol de olayım, yarattıkların arasında kalayım, Kaf'la Nun arasında taht kurayım, her halimi güzel halk eyle, halk ettiğin gibi ahlaklanayım, sen yarattın diye güzel olayım, hep en güzel kıvamda kalayım. Senin takdirinle yokluktan varlığa çıkar varlıklar. Senin tasvirinle belirsizlikler içinden suret giyinir tohumlar. Senin rahmetinle tereddüt içinde ve kararsızken sevimli haller alır simalar.
İlginç vakıflar. Tohum saklayan vakıf. Babasının elinden tutmuş, tarlaların arasından geçerken sormuştu küçük Hüseyin.
Bunlar kim baba?
Rehberlik yapan köylüler ambara tohumluk buğday taşıyorlar evlat.
Tohum ne baba?
Yediğimiz ekmeğin ana maddesi olan buğdayın, arpanın, yulafın, lezzetli yemeklerimizin malzemesi, mercimeğin, nohudun, kuru fasulyenin her bir tanesi aynı zamanda o tahılın tohumudur çocuğu. Güldü küçük Hüseyin.
Tohum hiç tükenir mi baba?
Hüseyin'in babası asırlar öteden asırlar sonrasını, bugünün Afrika'sını görür gibi ufka baktı. Derin bir iç geçirdi. Bazen öyle zamanlar olur ki insanlar bir tanesine bile muhtaç kalabilir yavrum. Buna kıtlık derler. Milyonlarca insan aç kalabilir. Küçük çocuklar açlıktan ölebilir. Bir an ürperdi küçük Hüseyin. Açlıktan ölmek duygusu çok korkunç geldi körpe yüreğine. Öyle ki bir daha babasına soru sormaya bile cesareti kalmadı. Yıllar geçti ama Hüseyin babasıyla olan o hatırasını hiç unutmadı. Kendine bir hedef belirledi. Büyüyünce bir vakıf kuracak, bu vakıf tohum sağlayacaktı. Büyüdüğünde Cedid Hüseyin diyorlardı ona. Yeniliklerin adamıydı çünkü. Çatalca'nın hatırı sayılır çiftçilerindendi. Kendine inanan ziraatçı arkadaşlarını da böyle bir vakfı birlikte kurmaya ikna etmişti. Vakıf şirket gibi olacak, cins tohum saklayacak, vakıf faaliyetlerinden elde edilen gelirin 1/3'ü vakfın hizmeti için akar olacak, kalan 1/3'ünü ortaklar hissesi oranında paylaşacaktı. Böylece İstanbul'a bağlı Çatalca'da Ali Paşa oğlu Hüseyin Vakfı kuruldu. Mükemmel bir organizasyonla gıda ve tarım endüstrisi sahasında üstün bir hizmet geliştirmeyi başardı. Bu vakıf, ipek böcekçiliğimizin gelişmesinde de önemli rol oynadı.
S-
söyleyemem derdimi kimseye, derman derman olmasın diye.
Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Ata bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Sözünüz meclisten dışarı olsun.
Yok yok, bayağı meclisten içeri.
Şimdi bunu niye dedin diyecek kıymetli dinleyicilerimiz, efendim hemen söyleyeyim. 50 yaş ve sonrası için iletişim, dil ve konuşma biçimlerinin değişimini konuşacağız. Hı-hı. Değişiyor mu gerçekten?
Evet, değişmesi öneriliyor zaten.
Öneriliyor. Hemen öğrenelim, nasıl öğreneceğiz biz bu sanatı?
Şöyle Wilhelm Schmidt adlı bir yazar Sakin Olmak adıyla Türkçe'ye çevrildi. Belki dinleyenlerimiz arasında orijinalini de okumak isteyenler olabilir ama biz Türkçesini tabii öneriyoruz. İletişim yayınları çıkan bir kitap Sakin Olmak. Yaşlanırken kazandıklarımız üzerine yazılmış bir, sayfa sayısı çok olmayan bir eser. Fakat çok yoğun. İlk defa 40'larında yazar yaşlılık üzerine bir seminer vermiş. Ve çok kapsamlı ve çok nitelikli bir seminermiş ama indiği zaman kürsüden diyelim. Yaşlı beyler ve hanımlar etrafını çevirmişler ve demişler ki çok yararlandık anlattıklarınızdan. Fakat genç adam, bu söylediklerinizin gerçekten yapılacağını düşünüyor musunuz?
Artık neler
yapılabilirliğini düşünüyor musunuz? Bunun üzerine kendisi de yaşlandıkça bir takım notlar almış ve bazı tespitlerde bulunmuş. Tabii genel çerçeveden baktığınızda, daha geriye çekilip büyük resme baktığınızda Avrupa için şunu söylemek mümkün. Avrupa dünyanın hızla yaşlanan kıtalarından. 2040 yılı için 24 milyon artı nüfus gelecek tahmin ediliyor Avrupa'ya ve 2060 yılında nüfusun %42'si 65'in üstünde olacak. Yani neredeyse %50'ye yakın, evet, diyebiliriz. Yarı yarıya yaşlanmış bir kıtadan bahsediyoruz. Dolayısıyla Avrupa'da entelektüeller özellikle yaşlanma süreçleriyle çok ilgileniyorlar. Biz bunun kozmetik kısmından daha önceleri haberdar olduk. Yaşlanma karşıtı kremler herkes tarafından bilinen şeyler. Evet. Yaşlanma genellikle erken teşhisle tedavi edilecek bir tür hastalıkmış gibi görülüyor. Hı-hı. Fakat kaçınılmaz. Şu bir tespit ki yüzeyi ne kadar canlı tutmaya çalışırsak, yani bu cilt olabilir, bir takım alışkanlıklar, hobiler olabilir. Zaten bu yüzden şunlar gelmeye başladı. Ortalama insan ömrü de ilerlediği için eski 40'lar şimdinin 50'leri falan gibi ve bir 10 yaşlık atış öngörülüyor. Bir kısmen de doğru. Ülkemizde ortalama ömür 2016 yılına baktığımızda 75-76 yaş diyebiliriz ortalamasına. Dünyada en uzun yaşayanlar bu arada Japonlar, 83 yaşlı. Rekor onlar da ortalama ömürde. Tabii bütün bu perspektife Avrupa'dan da daha geriye çekilip baktığınızda, dünyaya baktığınızda yaşlanıyoruz. Genç nüfusun artmasına rağmen nüfusun yaşlı kesiminin de sayısı artıyor. Bu yüzden yaşlanmakla ilgili bu yaşlanma karşıtı çalışmalar yerine aslında Art of Aging diye İngilizcesini söyledikleri yaşlanma sanatı diyebileceğimiz bir başka ekol doğdu. Bizde çok bu ekol doğmuyor çünkü biz daha genç bir ülkeyiz. Bir de bizim böyle uzun vadeli planlar konusunda toplum olarak öngörülerimiz biraz zayıftır. Yani bizde kervan yolda nasıl olsa yolunu kendi kendine kendine bir araya gelir gibi bir yaklaşımımız var. Fakat bu plansızlıktan doğan yaşlanmayla ilgili öngörü zafiyetlerimiz de var.
O yüzden zaten insanlar emekli olduktan sonra ben şimdi ne yapacağım diye bir boşluğa düşüyor.
Yazarın bir önerisi var. Aslında 40 ile 50 arasında buna hazırlık yapılmalı ama o yaşlarda kimse yaşlanacağını kabul etmek istemez. Tam tersine direnç oluşur, evet, diyor. O yüzden de 50'nin ilk yıllarında, yani 50-55 arası İleri yaşlanma için hazırlık yapılması gerek ve bu hazırlıkla ilgili de temelde dikkat edilmesi gereken bazı önerileri var. Mesela sükunetle yaşlanmak, yaşlanmanın en değerli yan ürününün sükunet olduğunu söylemiş yazar ki bu anlamlı gerçekten. Hı hı. Fakat sükunet kendi kendine doğmuyor. Eğer hazırlıksız yaşlanırsak sükunet direnci denilen bir durum yaşıyoruz ve bu kimi zaman yaşlıların gençlerin yaptıklarından dolayı aşırı öfke göstermesi ki çok sık karşılaşılabilir. Evet. Ya da yaşlılığın kabullenemeyip gençler gibi yaşamaya devam edilmesi. Benim çok sevdiğim değerli bir dostum vardır. Kendi de söyler, izninle burada söylüyorum. Yaşı 60'ın üstündedir ama motosikletinden yıllardır vazgeçmiyor. Artık hani ne zaman inecek bilmiyoruz. Hep birlikte bakıyoruz. Örneklerini gösteriyor dünyada. Şunlar şöyle, bunlar böyle diye ama temelde baktığınızda yaşlılığın kabullenilememesinin sebebi, pek çok psikologların da yaptığı çalışma var ama içeriye, iç dile baktığınızda bir direnç oluşuyor. O yüzden yaş almaya ilişkin bir kabulle başlıyoruz aslında bu işe, bu sanata diyelim. İnsan ancak hakikat olarak gördüğü şeyle sükunet içinde yaşayabilir demiş yazar. Hmm. Çok değerli,
evet,
bir cümle.
Güzel söylemiş.
Hayatın her evresi için geçerli. Hakikat olarak gördüğümüz şeyle sükunet içinde yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla bir alanda sükunet doğmuyorsa bizde aslında hakikatle ilgili bir sorunumuz oluyor. Kendi hakikatimizle ilgili bir sorunumuz oluyor. O dirence bakmak gerek. Yaşlanmanın zıttına bir yaşam kurmanın çok ağır bedelleri var. O yüzden yaşlanmayı kabul etmek ilk aşama bu. Yaşlanıyorum. özellikle de 50'li yaşlarda buna hazırlıklı olmak gerektiğini söylüyorlar. Çünkü eğer 50'li yaşlarda buna ilişkin bir hazırlık doğmazsa 60'larda fena sobeleniyoruz. Bununla ilgili de küçük bir test önermiş yazar. Ben de yakın aile çevremde denedim. kendi içimizde deneyebiliriz. hala sözcüğüyle sorun yaşamaya başlarsınız diyor. Bu çok ağırdır. Hala aklınızdan hesap yapabiliyor olmanız ne kadar hoş. Bir iltifat gibi gelir ama değil aslında. Hala ne kadar dinçsiniz.
Oo, gerçekten
bunlar mesela 60'ların sonlarında 65 ve ötesinde çok vurucu ve çok rahatsız edici cümleler.
Evet, evet.
Bunlara hazırlıklı olmak gerek. Çok değerli bir önerisi var yazarın. Kitapla temas etmeyi öneriyor. Temas edecek eşya öneriyor. Bu örgü örmek de olabilir. Bir tamiratla ilgilenmek de olabilir. Alışkanlık esas yaşlanmak alışkanlıklarla başlıyor. O yüzden 50'lerde kendimizi sobeleyebiliriz. İşte değişen dil bu. 50'lerinizdeyseniz, 40'ların sonu 50'lerin başındaysanız lütfen kendinizi tartınız. Şu olmazsa olmaz dediğiniz neler var? Şu çayı içmezsem olmuyor. Şu marka çayı içmeye işte istiyorum. Ya da sabahları işte çalışmam için ille şu masanın başına geçmem gerekiyor. Ne bileyim işte camın önündeki şu sandalyeye oturup bir kahve içmeden kendimi tamamlayamıyorum
bir
gibi.
Bir eşya, bir nesne.
Aslında hayatın rutinlerine bağlanmaya başlıyoruz. Bu alışkanlıklar sabitlenmeye başladığı zaman yaşlanma başlanmış oluyor. Ben değil ama araştırmacıların sözü, sabitlenmek kaçınılmaz. Yani hani buna direnç göstermek, yüzeyi genç göstermek gibi bir şey. Ama hormonlarımız yaşlanıyor. İç organlarımız yaşlanıyor. Evet. Kas asitlerimizde değişiklikler oluyor. Dolayısıyla bizim yaşlılıktan anladığımız şey dışarıdan görülen bir yaşlanma değil. Aslında içeriden oluşan bir şey. Bir de hemen söyleyelim, hayattan bıkkınlık yaşlılık değildir. Yani yaşlılık başka bir şey. Dolayısıyla yaşlılığa o anlamda hazırlıklı olmak gerek. Hazırlıklı olmaktan bir kasıt da şu. Önemli şeylerden biri de yaşlılıkta olmadığı zannedilen haz ve tat duygularının yüksek olduğunu bulmuş araştırmacılar. Yazar diyor ki hayat kötü kahve içemeyecek kadar kısadır. Hmm. Herhalde onun karşılığı bizde çay.
Evet.
Hani hemen anlar ya ailenin büyüğü, bunun bir şeyi eksik olmuş ya da fazla olmuş. Tat duyularının artışından anlıyorlar. Tıpkı ergenlikte olduğu gibi bazı hormonal değişiklikler tat duyusunu arttırdığı için. O yüzden de önemli bir yaşlanma cümlesi yiyecek içecekle yakınlık kurmak ve onunla ilgili bir takım değerlendirmelerde, eleştirilerde bulunabilmek. Bizim kültürümüz için de belki şunu söyleyebiliriz. Hayat kötü çay içemeyecek kadar kısa. Dolayısıyla biz de kendi demlediğimiz çaya özen göstermeye başlıyoruz. 50'lerde yapılması gereken çok önemli şeylerden biri de hayat boyu sizi destekleyecek olan o önemli ilişkileri korumak için adım atmak. 40'ların sonu, 50'lerin başı önemli ilişkileri korumak için önemli ve gerçek adımların atılabileceği yıllar olarak görülmüş. O yüzden bizim için önemli ilişkileri korumak adına da 50'lerde oturup düşünmemiz gerek. Yürekten tavsiye ediyorum. Bununla ilgili sorular Sakin Olmak adlı kitapta var. Alıp düşünebilir dinleyicilerimiz.
Evet. Dedik ya çok kalın bir kitap değil diye ben hemen sayfa sayısını paylaşayım. 100 sayfa. Yani gerçekten su gibi okuyabileceğiniz
bir günde biter.
Bir günde bitirebileceğiniz güzel bir kitap. Ayrıca sevgili Elif Berna Kutlu Atay'a da çok teşekkür ediyoruz bu tatlı konuyu bizimle paylaştığı için. Ve böylelikle sevgili dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar ama yarın yine aynı saatte birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Yalan dünyada sen beni gönlünce
Sesleri.